Ayrım 9, Bölüm 9, Ana Kamp, Sayfa 177. Bence burada bir an durup ana kampımızdaki hayatı tarif edebiliriz. Eğer hareket halinde değilsek, kamp duranlığın, güvenliğin ve dinlenmenin tam yeriydi. Günler ilerledikçe ona iyice evimiz gibi bakmaya başladık. Maymundiz ya da Sihirkuh'ta geçen zorlu bir günün ardından şimdi dönsek diyorduk ve düşüncelerimiz tüm kişisel eşyalarımızın olduğu gölgelik toprak parçasına kayıyordu. Orası hayatımızın merkezi haline geliyordu. Ekibin bütünü en uzun süre Maymundiz'de kaldı. Bu yüzden genel kamp düzenimizden bahsetmek için bu süreci anlatacağım. Bir kamp alanı seçerken birçok faktör göz önüne tutulmalıdır. İlkin bir köyün yakınına kurulmak zorunda olsa bile köyün dışında olmalıdır. Her an kampın köylülerin ilgi alanında olmasını engellemek çok zor da olsa bu bize biraz rahatlık sağlayabilir. Serms Kilia'nın muhtarına belli saatlerde evde olacağımızı ve bu saatlerde tamamıyla yalnız kalmak istediğimizi söyledik. Bu rica kesin bir karşılık buldu. Eğer bir gezi ekibi gidilen yerlerde yaşayan insanlarla kurduğu ilişkilerde yeterince acımasız ve sert olmazsa tam bir mahremiyet mümkün değildir. Sonra bir ana kampta gölgelikler bulunmalıdır. Yalnızca gezinin tüm üyelerinin rahatı için değil, ayrıca ekipman ve konserve yiyeceklerin olabildiğince soğuk kalması için bu gereklidir. Her ne kadar akşamları sivrisineklerin saldıracağını bilsek de her zaman ağaçlık bir yer arardık. Ellerimize, boynumuza ve yüzümüze böcek uzaklaştırıcı sürerdik ama yine de her türden ısırıcı ve kaşındırıcı şeyin saldırılarına maruz kalan bir ya da birkaç bölge hep olurdu. Bir ana kamp ayrıca mümkünse köylülerin kullandığı bir su kaynağının yukarısında olmalıdır. Kampın çevresinde sürekli olarak çobanlar ve sürüler vardı ama en önemli şey köylüler tarafından kullanılan kaynaktan oldukça uzak olmasıydı. Son olarak da kamp yeri taşıma işini azaltmak için kazı bölgesinin olabildiğince yakınında olmalıdır. Böylece gezi elemanlarının gereksiz yere yorulmaları önlenir. Şams Kilia'da köyün hemen yukarısında ideal bir nokta bulduk. Bir yonca tarlasının hemen dibindeydi. Gölge yapacak 5-6 ağaç ve doğrudan yerin altından gelen güzel bir su kaynağı vardı. Bu kaynağın köylüler de olsa kirlenme tehlikesi yoktu. Çünkü üstü çevriliydi. İçtiğimiz suyu halizone tabletleriyle temizliyor ve yemeklerde kullandığımız suyu kaynatıyorduk. Bu görme sorunu yaşamamamız için de önemliydi. Kum taşı kayaları gözümüzü yoruyor ve çıkardıkları pırıltı gözlerimizi çok zorluyordu. Onlarsız daha keskin gördüğümü düşündüğüm için güneş gözlüğü takmaktan hoşlanmıyordum. Akşam kampa dönmenin en güzel taraflarından biri pirinç tarlalarının ve bana evimi hatırlatan yonca tarlalarının yeşilinin dinlendiriciliğini hissetmekti. Kamp yataklarımız alçak bir taş duvardaki uzun bir çizgi boyunca uzanıyordu ve her yatakta sahibinin adı yazan bir etiket vardı. Yataklar yeşil safari tipinde sağlam ve oldukça rahattılar. Yataklar bize ordu tarafından sağlanmıştı. Ancak destekleri yıpranmış ve hırpalanmış görünse de onları şekle sokmak yine de mümkün oluyordu. Bazen çadır bezleri yırtılırdı. Yanımıza aldığımız binbir türlü eşyanın arasında çadır dikebilecek kadar büyük ve güçlü birkaç iğne almayı ihmal ettiğimiz için bu bize önemli bir sorun teşkil ediyordu. Grubun bir kısmı cibinlik kullanıyordu ama bir kez yatağa girdik mi sivrisinekler tarafından pek sık rahatsız edilmediğimizi görmüştük. Genelde akşamları kamp ateşinin etrafında otururken saldırıyorlardı ve dediğim gibi mükemmel birer rahatsız ediciydiler. Kamp yataklarımızın yanında kişisel teçhizat çantalarımız ve sırt çantalarımız vardı. Herhangi birinin bir başkasının çantasına izin almadan bakması veya ödünç bir şey alması gibi durumların yaşanmaması bazı açılardan bir onur meselesiydi. Eminim ki bu gereksiz bir yığın anlaşmazlığı engelleyen önemli bir kuraldı. Alanın ortasına 3 orta ölçekli çadır kurduk. İlki türüne göre yerleştirilmiş yiyecekleri, ikincisi fotoğrafları, arkeolojik ve ölçümsel ekipmanları, üçüncüsü de medikal ekipmanları içeriyordu. Tabii ki vadide hiç yağmur yağmadı ama çadırlar güneş, toz ve sineklerden olduğu kadar hırsızlıklardan da bizi korumuştu. Çadırları güvenli kılmanın kesin bir yolu yoktu ve yapabildiğimiz tek şey ön taraflarını iple bağlamak ve üstüne kafatası ve kemikler çizilmiş bir tehlikeli uzak durun yazılı not iliştirmekti. Köylülerin neredeyse hiçbirinin okuma yazma bilmediğinden emindik ama kuru kafa ve kemik işaretlerinin uyarıcı bir işlevi olacağı kanaatindeydik. Mutfağımızı da taştan inşa ettik. Taşlarla örülmüş bir oyuktu. Basınçlı ocaklarla yemek pişiriyorduk ve eğer bu ocağı rüzgardan koruyamazsak ateşi diri tutmanın imkanı yoktu. Yakınlara bir yere çöp için bir kuyu kazmıştık ve her gün etkili bir dezenfektanla dezenfekte ediyorduk. Tepe tarafına da bir tuvalet yapmıştık. Kamp karargahı kampın merkezindeki iki eşya sandığı ve kabaca yapılmış bir masadan oluşuyordu. Bir konferans yaptığımızda herkes yatağını alıp bunlara oturuyordu. Ağaçların arasına yıkadığımız elbiseleri kurutmak amacıyla ip asmıştık. Elbiseleri yıkayabildiğimiz sıklıkla yıkamak çok önemliydi. Diğer türlü hoş olmayan deri enfeksiyonları baş gösterebilirdi. Elbiselerimizi yıkamak için köyden bir kadın tutmuştuk. Her gün gelip kirlilerimizi toplar, o bölgede kullanılan sabunlarla yıkar ve akşam getirirdi. Böylece her gün temiz elbiseler giyiyorduk ve bu bize moral arttırıcı bir etki yaşatıyordu. Kampın levazım subayı Mike'ti. Kapasitesinin kampla ilgili bir sorunu çözme konusunda yeterli olacağından emindik. Başlangıçta onun geziye katılmasının gerekliliğiyle ilgili şüphelerim vardı. Böyle bir iş için gerekli tecrübeye sahip olup olmadığını ve karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilecek kadar olup olmadığını merak ediyordum. İçimde şüphe kalmamalıydı. Sorumluluğu çok fazlaydı. Fazlaca yolculuğumuzun geri kalanında kullanacağımız yiyecek ve erzak miktarını bilmesi ve bunların ekonomik kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapması yeterli değildi. Aynı zamanda her şeyin nerede olduğunu bilmesi de gerekiyordu. Bu, düzenli orduda görev yapan bir subayı bile yıldırabilecek bir görevdi ama kamp yaptığımız herhangi bir an Mike herhangi bir erzak çantasında neyin olduğunu ya da sabun ve bifteğin hangi çantada olduğunu neredeyse içgüdüsel bir şekilde algılıyordu. Çok düşünceli davranarak sürekli rahat etmemiz için uğraşıyor ve takdirlerimizi topluyordu. Maymundis kampındaki aşırı sıcak bir günde kampa döndüğümüzde Mike teneke kutulardaki biraları soğuk tutmak için akıntıya karşı yerleştirmeye çalışırken bulmuştuk. Hepimizden daha fazla yemek yapmıştı. Genellikle en erken o kalkar ve yatağa en geç o girerdi. Gıpta edilecek bir aşçılık yeteneği vardı ve sınırlı çeşitteki erzağımızla çok farklı yemekler yapma konusunda bir daha iyiydi. Robert Mays Tahran'a gitmek zorunda kaldığında Mike bu borçlu dağcı hiçbir bayır, yükselti ya da dik kayalık onun için çıkılmaz değildi olarak doldurdu. Sıkı ve çevikti. İlk tırmanan hep oluyordu. Yalnızca bir kere o da maymun dizde başaramamıştı. Ayrıca teyp kayıtlarından da sorumluydu ve görünüşe göre hangi kayıtlara ihtiyacımız olup hangilerine olmadığını anlamakta ustaydı. Herkesle iyi anlaşırdı. Ekibin diğer üyeleriyle, köylülerle ve özellikle de çocuklarla. Çocuklar ona bayılırdı. Günlük rutin işlerde listelenmiş programımıza ve Aşkavar'daki Rahimabad'da yaptığımız ilk toplantıda belirlediğimiz kamp tarihlerine uymayı başarmıştı. Kalk borusu 5:00-5:30 arasındaydı. Bu saatlerde hava karanlık ve soğuk olurdu. Hepimizin yatakları ağır ve orduda kullanılanlardandı ve yatağa ilk girdiğimizde genelde çok ısınırdık. Sıcaklık genelde gece 1'de aniden düşerdi ve aynı şekilde kalkar uykulu bir şekilde kalın bir kazak arar giyer ve yataklarımızın içinde tekrar kıvrılırdık. Gece boyunca çoğu kez ağır bir çiğ olduğundan giysilerimizi kuru kalmaları için daima yastıklarımızın altına koyardık. Çoğumuz kütük gibi uyurduk ama ilginç bir şekilde sabahları kalkarken pek zorluk çekmiyorduk. Sabahları ilk kalkan Meg, Ja ve beni dürter ve ben sayısız sigaradan ilkini içip o günkü işleri tasarlarken ikisi birden kahvaltıyı hazırlamaya koyulurlardı. Bu öğün kızarmış yumurta, sosis, pastırma, fırında fasulye ve oraya özgü kara ve dilimlenmeyen ekmekten oluşurdu. Ve son derece doyurucuydu. Aynı zamanda Rose'un marmelatı da vardı. Ekmekse taze olduğunda güzeldi ama çok kısa bir süre sonra kaplanması gerekirdi. Ve 24 saat içinde yenmez duruma gelirdi ama besleyiciydi. Yanımızda tenekelerce margarin getirmiştik ama açıldıktan bir süre sonra doğal olarak yavaş yavaş bayatlıyordu. Ekmek bayatladığında yemenin tek yolu üstüne marmelat sürmekti. Çay ya da kahve içerdik. Kahvaltı 6'da biter ve bulaşıklar Mino ve Richard tarafından yıkanırdı. Hemen sonrasında ekip üyelerinin hastalık faslı başlardı. Ve Mino bana sağlık durumları hakkında bir rapor verirdi. Allah'tan çok ciddi hastalık ve yaralanma vakalarıyla karşılaşmadık. Ama sık sık aşırı sıcak, yoğun çalışma ve zorlanma yüzünden bitkin düşüyorduk. Hepimiz dizantere olduk ancak bu hastalığın ilerlememizi durdurmasına izin vermedik. Ekibin genç üyelerince gösterilen azim ve sabır şaşırtıcıydı. Hayatın cehenneme döndüğü ve neredeyse kırılma noktasına varılan zamanlarda da bu özelliklerini yitirmediler. Ama bazen enerji tamamen tükeniyor ve kriz baş gösteriyordu. Yaralanan ya da çok bitkin düşen kişi o gün kamp koruyucusu olarak kampta kalıyordu. Kahvaltı faslından sonra günün programının taslağını çıkardığım masanın başında toplantı yapıyorduk. Bu toplantı demokratik bir şekilde işlerdi. Herkes bir iş yapmak için çaba gösteriyor ve işe yarayan önerileri sunuyor. Gereksiz tekrarlarla bir dakikayı bile boşa harcamamak önemliydi. Ve her şeyi zamanında yapmak için bir zaman programı hazırladık. Bu işte bittiğinde bir gün öncesinden istediğimiz erzaklarla köylüler geliyordu. Meg onları kontrol ediyor ve öğleden yemeği için uygun olup olmadığımıza bakıyordu. Öğlen yemeği normalde üzüm, soğan, ekmek, 2-3 konserve, et ve yerel bir yoğurt türü olan mastan oluşuyordu. Öğlen yemeği çalıştığımız alana rehberlerimizden biri tarafından getiriliyordu. Bu arada Mino ve Ja köylülere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyorlardı. Belli başlı sağlık saatleri akşamlarıydı ama kaçınılmaz olarak hemen görülmesi gereken ya da önceden kontrole gelmesi söylenen 2-3 hasta geliyordu. Böyle anlarda muhtar bana günaydın demeye gelir ve ben de 10 dakikamı ona el kol hareketleriyle bir şey anlatmaya çalışırken kibarlığı da bir tarafa bırakmadan harcıyordum. Çünkü çevirmenlerimiz zamanlarını hastalarla ilgilenerek geçiriyorlardı. Sonra Roddy ve ben kampı sterilize ediyor. Her şeyin ambalajlanıp ambalajlanmadığını kontrol ediyorduk. Bu arada Richard da su şişelerimizi sterilize edip su dolduruyordu. Ragnar ise büyük dikkat isteyen fotoğraf ekipmanlarını düzeltme işiyle uğraşıyordu. Genellikle uzun pantolon, kısa kollu tişört, beyaz değil, giyiyor ve geniş kenarlı şapka kullanıyorduk. Filmin sürekliliği için kameranın önünde herkesin aynı elbiseyi giymesi zorunluydu. Ve beyaz çoğu kez renkli filmlerde belirsiz çıktığı için kullanmıyorduk. Şort giymek daha rahatlatıcı ve serin olabilirdi ama pantolon giymek bizi dikenlerden koruyor ve tırmanırken daha güvenli hissetmemizi sağlıyordu. Mino ve Ja nerede olursa olsun ilk yardım çantasını alma konusunda titizdiler. Ve her yaralanma olayında hemen müdahale edebilirdik. Ama kampta her an daha geniş ve sağlık teçhizatına gerek duyabiliyorduk. Vadide tıraş olmamak daha akıllıcaydı ve böylece değişik renk ve biçimlerde sakallar ortaya çıktı. Ragnar ölçüsüz bir gurur duyduğu siyah ve kadifemsi sakallarıyla birincilik ödülünü almıştı. Birçoğumuz bilinen süet botlar giyiyorduk ve bu parlak botlar kayaya çok iyi tutunuyordu. Bileklerimiz destekleniyor ve böylece burkulmalara engel oluyordu. Ayrıca yılan ve akrep ısırmalarına karşı da koruma sağlıyordu. Rehberlerimiz yalın ayak yürüyorlardı çünkü kayaya sıkı tutunmanın en iyi yolunun bu olduğuna bizi ikna etmeye çalışıyor. Ve bazen de give dedikleri sandaletler giyiyorlardı. Givelerin düz ve kauçuk tabanları vardı ve topukları yoktu. Üst kısımlar sicimdendi, çok sağlamlardı. Ama aşılması zordu. Meg ve Roddy denediler ama sonra geri verdiler. Bu arada çifti bir sterlindi ve pahalıydı. Yanımıza iki çift ayakkabıdan fazla alamayacağımız için uygun ayakkabı çok önemliydi. Sık sık belimize kadar gelen derelerden geçmek, dik ve kaygan bir kayaya tırmanmak zorunda kalıyorduk. Bu ayakkabılarımızın hemen kuruması gerektiği anlamına geliyordu. İlk günlerde hepimizin vücudundaki kabarcıklarla uğraştık. Ama sonradan ayaklarımız deri gibi katılaştı. 8:30 gibi yola çıkmaya hazır olurduk. Eğer Roddy'nin ayrı bir işi varsa devam ederdi. Benden sonra ekipteki en yaşlı üyeydi. Uzun, esmer ve dayanıklıydı. Bu haliyle tepelerden atlayarak gidecek gibi duruyordu. Uzun siyah sakalı ve eski püskü elbiseleriyle ekibin en etkileyici elemanıydı. Ordu'da askeri teftiş yapan bir yüzbaşıdan beklenecek bir pratik ve yöntemsel bakış açısına sahipti. Belli açılardan en zor iş onunkisiydi. Biz kalelerin içini araştırıp her yeni bir şey bulduğumuzda dünyanın bu kısmında yaşayan insanların kültürüne yeni bir şey eklemenin heyecanını yaşarken o dışarıda bu çekici ve heyecanlı ortamın dışında kalıyor ve araştırmakta olduğumuz bölgenin pozisyonunu belirliyor ve kağıda geçiriyordu. Bu sıkıcı ve nankör bir görevdi ve çoğu kez herkesten fazla yürümeyi gerektirirdi ama bulgularımızın nihai değeri onun ölçümlerinin kesinliğine bağlıydı. Bizim tahminlerimizin olasılığını bilimsel ölçütlerle değerlendiriyor, onun yargılama ve değerlendirme gücüne kesin güven duyuyorduk. Gündelik yaşamında sessiz ve mütevazi, aynı zamanda inatçı ve cömertti. Mizah parıltıları bizi sık sık neşelendirir, yorgunluk ve sıkıntımızı alırdı. Ordu deneyimi kampta çok değerliydi. Ne zaman basma ocak çalışmasa ya da vinç, yük asansörü benzeri mekanizmalarda sorun çıksa Roddy'ye danışırdık. Roddy, sıcağı ve böceklerin saldırılarına hepimizden daha çok maruz kalıyordu. Ama her sabah kamptan yanında eşyasını taşımaya yardım eden çocuklarla beraber ilk olarak o ayrılırdı. Ve akşam döndüğümüzde onun ince uzun silüetini yanında yüzey ölçüm çantasıyla gökyüzüne bakarken bulurduk. Sabrının tükendiğini yalnızca bir sefer gördüm. Taş birikintilerini işaret olarak dikkatlice koymuştu. Hemen ardından birkaç tane küçük çocuk oyun oynarken taşları tekmeleyerek aşağı atmışlardı. Bu çok fazlaydı Roddy için bile. Çocuklara doğru yürüdü, ters ters baktı. Köyü işaret ederek Hasan Sabah gibi etrafına baktı. Çocuklar bu korkutucu görüntüye gözlerini diktiler. Sonra arkalarını dönüp hızla kaçtılar. Sabah çalışarak geçiyordu ve öğlen yemeğini ilk boşluk bulduğumuzda yiyorduk. Öğlen yemeğiyle birlikte bizden uzakta olan Roddy hariç yemeye çalışıyorduk. Böylece çalışmalarımızın sonucuna dair konuşabiliyorduk. Ciddi anlamda susuzluk çektiğimiz zamanlar bu zamanlardı. Su limitimiz herkes için küçük bir su şişesi kadardı ve bunu kampa geri dönene kadar getirmek zorundaydık. Sanırım rehberlerimizden birini su getirmesi için gönderebilirdik ama bu zaman kaybettirirdi. Kendimizi bu kadar az bir süre içerisinde susuzluğa nasıl bu kadar kolay alıştırdığımızı anlamak zordu. Terlerken kaybettiğimiz tuzu geri almak için de yanımıza tuz tabletleri alıyorduk. Öğlen yemeği için toplandığımızda da her yerimizden ter akıyordu ve kirliydik. Böylesi zamanlarda kısa bir ara iyi geliyordu. Saat 4 gibi çalışmalarımızı, işimizi bölmeden fotoğraflayan, yorulmak bilmez Ragnar kendisine iyi geldiğini söylediği hareketler yapardı. Bu sevindirici bir değişiklikti ve onun iğneleyici lafları ve şakaları uzun ve yorucu bir günün ardından bizi neşelendirirdi. Meg ve Richard akşam yemeğini hazırlamak için biraz erken ayrılırlardı ve bu arada ben de defterime alanın genel bir çizimini geçiriyordum. Ana kampa saat 6:30'da araç gereç yüklü olarak dönüyorduk ve bu dönüş günün en kötü bölümünü oluşturuyordu. Maymun dizden inerken çok dik bir yokuş vardı. Çaprazlama bir şekilde ve kaymayı önlemek için kazmalarımızı yere saplayarak iniyorduk ki kaymak inmenin acı veren bir yolu olabilirdi ya da bir başka yolu deniyor ve ayakta kalmayı umarak en tepeden en dibe kadar hızlı bir şekilde koşuyorduk. 2000 genç ve atletik üyeleri başarılı olsa da ben bu yöntemi hiç beceremedim. Yarı yola kadar normal bir şekilde geliyor ve sonra bir taşa ya da bir kayaya takılarak düşüyor. Kalan 15 metreyi dikenli bir taşa ya da çalıya takılıp durana kadar tepe taklak iniyordum. Rehberlerimiz bunun çok eğlenceli olduğunu düşünüyorlardı ve bahırın dibinde onların deyimiyle mavi bir yıldırıma benzeyen sarhong düşüşünü izlemek için duruyorlardı. Eve döndüğümüzde genellikle bize keyif veren bir fincan kakaomuzu hazır buluyorduk. Işık azalmaya başlardı ama biz hala dinlenmemiş olurduk. İlk olarak kullanmış olduğumuz ekipmanın sağlam olup olmadığına bakılır ve temizlenirdi. Günün sonunda eşyalar her şeyin içine bulaşabilecek gibi duran kırmızımsı bir toprak şeritle kaplanırdı. Tedavi edilmek için bekleyen hastalar eksik olmaz, Mino ve Jah'ın sağlık hizmetleri mum ışığına kadar devam ederdi. Bense zamanımı yazarak geçiriyordum çünkü elde ettiğimiz sonuçlar her günün sonunda yazılmazsa daha sonrası unutulup karışabilirdi. Yorulduğum ya da gürültüden rahatsız olduğum zamanlarda kontrasyonumu bozmamaya, Meg, Jah ya da Mino'yu görmek için bekler hastalardan etkilenmemeye çalışıyordum. Zamanla dışarıdan gelen her türlü sesten etkilenmemeye başladım. Akşam yemeği her zaman güzel bir öğündü. Eğer Mino tedavi işlerini erken bitirirse egzotik bir İran yemeği hazırlardık ya da biz konserve etimize patates, soğan, fasulye ve almış olduğumuz yerel sebzeleri katarak büyük bir türlü yapardık. Akşam yemeğinden sonra yıkanacak çok şey çıkardı ve bunlar yıkandıktan sonra o günkü işleri değerlendirdiğimiz son toplantı yapılırdı. Bu zamanlarda biraz romantizme yönelir ve Hasan hakkında gerçek olması pek de olası olmayan teorilerden konuşurduk ve kaleler hayal gücümüzden cıva gibi akardı. Saat 10'da son içeceğimizi ki kakao, çikolata ya da kahve olurdu, içer ve oturup konuşurduk. Şimdi hava soğuk olurdu ve aklımıza gelen her şeyden konuşurduk. Sık sık köylülerden bir iki tanesi gelir ve arkamızda sessizce oturup konuşulanları dinlerdi. Biz mutlu olduğumuzda memnunluk duyarlar ve bir fincan çay ya da kakao ikram ettiğimizde mutlulukla kabul ederlerdi. Eğer birisi yaralanırsa hepsi birden kaygılanır ve onu iyi edeceğine inandıkları bitkiler getirirlerdi. Sürekli olarak araştırmalarımızdan vazgeçmemizi rica ederlerdi. Çünkü çok fazla risk aldığımızı ve içimizden birini ölü ya da yaralı olarak görmek istemediklerini söylerlerdi. Onlara olabildiğince güven vermeye çalışırdık. Bazen Şükrü Allah bize hayatından ve deneyimlerinden söz ederdi. Kendini anlatışı hoş ve doğal bir yoldandı ve ne kadar zor bir hayat yaşadığı anlaşılıyordu. Ama buna rağmen başka türlüsünün olmasını ister gibi de değildi. Yatağa girmek ayrıca bir çaba istiyordu ama 11 gibi hepimiz yataktaydık. Son sigarayla giderek yumuşak fısıltılar yok olurdu ve uyurduk. Altın yıldızların sayısız pırıltılı hazineleriyle bezenmiş muazzam gubbeli gökyüzünün altında.